Ayrım 8. Tahsin Yücel, Peygamberin Son 5 Günü. Sayfa 72. Peygamber, devrimci düşüncelerini kızına aşılamak için elinden geleni yaptı. Okuma yazmadan önce kenter sınıfıyla işçi sınıf arasındaki indirgenmez karşıtlığı öğretti. Ona, tarihin vereceği yargının tek uygulayıcısı işçi sınıf olacağına göre, eninde sonunda onun kesin yengisiyle taçlanacak olan bu karşıtlıkta okumuş insanın yerini göstermeye çalıştı. Onun için özel olarak bir sosyalizm destanı yazmaya bile girişti. Bu arada Nazım'ın artık hepimizin kafasına şu dank et desin. Köylünün toprağa hasreti var. Toprağın hasreti makinalar. Türünden dizelerinin etkisiyle Feride'yi sırtında tulum ırmakların yolunu değiştirip türbünlere devrim türküleri söyleten, dağları çürük bezler gibi yırtıp ayırarak geniş yollara dönüştüren bir mühendis olarak düşledi. Her geçen gün annesine biraz daha benzediğini gördükçe de umudu arttı. Ne var ki Feride bedensel olarak annesine benzedikçe tinsel olarak ondan uzaklaşır gibiydi. Daha 3-4 yaşlarında sokakta babasının elinden tutup yürürken dilencilerin önlerini açtıkları mendillere çamurlu ayaklarıyla bastı. Yanından geçen yoksul insanları tekmelemeye yeltendi. Okulda yoksul çocukları küçümseyerek yalnızca bakımlı, şişman, üstü başı temiz çocuklarla dostluk kurdu. İlkokulu bitirince de Musevi bir züccaciyecinin kızının en yakın arkadaşı Ester'in etkisiyle Amerikan Koleji'nden başka yere gitmem diye tutturdu. Peygamber kızı da Feride gibi Almanca öğrenip Marx'la Engels'i kendi dillerinden okusun istiyordu. Bu nedenle epeyce direndi ama sonunda Zarife de Feride'den yana çıkarak ''Sen kendin söylememiş miydin? Marx bütün yapıtlarını Almanca yazmamış mı? Üstelik mezarı Londra'daymış.'' deyince ister istemez boyun eğdi. Koleje başladıktan sonra artık eve yalnızca hafta sonlarında bir konuk gibi geldiğinden, her gelişinde de bir yığın isteği bulunduğundan olacak, Feride peygamberle Zarife'ye daha çok bağlanır gibi göründü. Okul dönüşü coşkuyla boyunlarına atılıp uzun uzun öptü ikisini de. Devrim konuşmalarını ve Nazım Hikmet şiirlerini daha bir ilgiyle dinledi. Ama yıllar geçtikçe tutumunu değiştirdi. Bir yoksul akraba evine gelir gibi isteksizce gelmeye, arkadaşlarını böylesine eski bir eve çağırmaktan utandığı gerekçesiyle başka bir eve taşınmayı önermeye başladı. Önerisi öfkeyle geri çevrilince de aralarındaki ilişkiyi doladı diline. Bu zamanda böyle bir salaklık olacak şey değil deyip durdu. Kısacası her geçen gün biraz daha uzaklaştı onlardan. Özellikle Sopmur, da neredeyse her 3 hafta sonunun ikisinde eve telefon ederek ders çalışmak için Ester'de kalacağını söyledi. Sonra bir cumartesi akşamı tam yemek saatinde eve geldi. Babasının karşısına oturup ayak ayak üstüne attı. "Bakın size ne diyeceğim," diye başlayarak şaşırtıcı bir konuşmaya girişti. Daha önce de söylemişti, zaman zaman birbirlerine yiyecekmiş gibi bakmalarının da gösterdiği gibi birbirlerini çok istemelerine karşın ilişkilerini hep böyle kısır bir biçimde sürdürmekte dayatmalarının yalnız kendileri için değil, çevresindekiler için de katlanılmaz bir şey olduğunu bilmeleri gerekirdi. En azından kendisi bu bunaltıcı ortamdan fazlasıyla bıkmıştı. Bu nedenle anlamsız tutumlarını değiştirmelerini, zararın neresinden dönülse kârdır deyip evlenerek sağlıklı bir yaşama başlamalarını, yeni yaşamın gereği olarak da bu evi bırakıp karşıya Şişli ya da Nişantaşı'nda bir apartmana taşınmayı öneriyordu onlara. İnsan gibi yaşamak istiyorsanız annemin tozlu anılarından sıyrılmak zorundasınız, diyordu. Peygamber yumruğunu masaya vurdu. Saçmalama, boyundan büyük işlere burnunu sokmaya da kalkma, diye bağırdı. Ama öyle anlaşılıyordu ki Feride de tam böyle bir yanıt istiyordu. Öyleyse ben gidiyorum, diye atıldı hemen. Bir daha bu eve adımımı bile atmayacağım. Sakın ardıma düşmeyin. Peygamber sapsarı kesildi. Sen neler saçmalıyorsun? Bana bak, neler saçmalıyorsun, diye kekeledi. Feride hiç yanıt vermeden az önce çıkarıp askıya astığı paltosunu giydi. Az önce duvarın dibine bıraktığı çantasını aldı. Kapıyı çarparak çıkıp gitti. Peygamber oturduğu yerden şaşkın şaşkın arkasından baktı. Zarife omuzlarından tutarak var gücüyle sarsmaya, iki gözü iki çeşme bağırmaya başladı o zaman. ''Gidiyor, görmüyor musun? Bırakma onu. Kalk çabuk. Sana söylüyorum, bırakma. O bizim kızımız.'' Peygamber önce kalkmaya yeltendi, sonra öylece yığılıp kaldı. Gözlerini önüne dikti. ''Feride'nin kızı o.'' diye söylendi. ''Bir şeyi kafasına koydu mu, yapar. Durduramazsın.'' Zarife ellerini çekti. ''Saçmalama, bu canavarı Feride ile karşılaştırma.'' dedi. ''Bilmiyorum, bilmiyorum.'' diye söylendi peygamber, elleri titreye titreye bir sigara yaktı. ''Bilmiyorum, bilmiyorum.'' Bildiği bir şey varsa o da Zarife ile kendisi arasındaki ilişkinin ya da ilişkisizliğin kızını hiç mi hiç ilgilendirmemesi gerektiğiydi. Zarife'nin yaşamını, kendisini adamasını bir aykırılık olarak değerlendirmesi ise değer bilmezlikten başka bir şey değildi. Ancak öyle anlaşılıyordu ki Marx'ın öngördüğü düzen gerçekleşmediği sürece her şey ters, her şey mantıksız olmaya yargılıydı. Her şey bir yıkılış mantığı olarak kalacaktı. Ne diyebilirdi ki? Karşısındaki koltukta sessiz sessiz ağlayan Zarife'ye dikti gözlerini. ''Sevgili Zarife, sen de bilirsin ki Karl Marx'' diye başladı. Ama sözlerinin arkasını getirmesine zaman kalmadan Zarife öfkeyle yerinden fırladı. ''Marx'ının da Engels'inin de yetti artık'' diye haykırarak odasına koştu. Aradan 5 dakika bile geçmeden tıpkı geldiği günkü gibi sırtında paltosu, elinde valizi karşısına dikildi. ''Kız gittiğine göre bu evde bana gerek kalmadı artık. Ben de gidiyorum. Hoşça kal.'' dedi. ''Ne demek bu? Öyle şey olur mu? Hayır, yapma, beni böyle bırakma.'' diye atıldı peygamber ama gene kalkmadı. Daha doğrusu kalkamadı yerinden. Zarife'nin de ardından bakmakla yetindi. Neden sonra evdeki bütün rakıyı bitirip duvara tutuna tutuna yatağına giderken ''Korkunç bir yazgı bu benimki'' diye söylendi. ''Nazım'ınkinin tam tersi, onunki hep bırakmak, benimki bırakılmak.'' Sonraki günlerde de sık sık düşündü bunu. İster yazgıya bağlasın, ister devrim öncesinin yıkılış mantığına. Kendisi inancı gereği bütün insanlığa kucak açmak isterken en yakınları bile kendisinden bir bir uzaklaşıyorlardı. Kendisi her şey Jdanov'un dizgesi gibi düz, kolay, çelişkisiz bir biçimde sürüp gitsin isterken, yaşamı neredeyse bir yeşilçam öyküsüne dönüşüyordu. Kızının eve gelip giden tek arkadaşı Nülüfer'in getirdiği haberler de yeterince doğruluyordu gözlemini. Feride yalnızca evini değil okulunu da bırakmış, son yıllarda iş dünyasında birdenbire parlayan, evli, 3 çocuk babası, 45'lik bir adamın Nişantaşı'nda kendisi için özel olarak tuttuğu dairede yaşamaya başlamıştı. Durumundan hoşnut olduğunu, bu babası yaşındaki ama bir dediğini iki etmeyen adamı oldukça sevdiğini söylüyordu. Kendisini bağışlaması durumunda babasıyla görüşüp görüşmeyeceğine gelince şimdilik bunu unutmak gerekiyordu. ''Ben ortada bağışlanmayı gerektirecek bir davranış görmüyorum. O deli herifle yeniden karşılaşmayı da hiç canım çekmiyor.'' diye kestirip atmıştı. Peygamber hemen her akşam bir dilim peynir, birkaç zeytin eşliğinde rakısını yudumlarken ikide bir bu konuya geliyor, ''Anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum.'' diye mırıldanıyordu. Kişi kendi davranışını haklı göstermek için uydurma gerekçelere sarılabilirdi. Buna bir diyeceği yoktu. En azından bu türlü tutumlara çok sık rastlandığını biliyordu. Ama annesinin anısına bağlı kaldı diye babasıyla ilişkiyi kesmesi anlayamıyordu. Feride gibi devrimci bir kadının, kendisi gibi devrimci bir ozanın kızının bunca yıl Marx'ın düşünceleri ve Nazım'ın şiirleriyle büyüdükten sonra her şeyi yadsıyarak kart bir kapitaliste kapılmasını da anlamıyordu. Tarih sürekli bir evrim süreci olarak tanımlandığına, dolayısıyla Nazım'ın dediği gibi kişi ölen babasından ileri, doğacak çocuğundan geri olduğuna göre bu işte bir yanlışlık bulunduğu kesindi. Kuram yanlış olamayacağına göre de yanlışlığın uygulamada yapılmış olması gerekirdi. Ama nasıl, nerede, Manikür, hayır. Diş fırçası, evet. Kitap, kitap. Tam Nazım'ın gösterdiği doğrultuda devrimci ilkelere göre yetiştirmeye çalışmıştı kızını. Öyleyse, kenterler kendi yöntemlerini daha mı iyi uyguluyorlardı? Faşistler devrimcilerden daha mı üstündü? Peygamber bir kez daha her şeyi kızının kapıyı vurup çıktığı, akşam bulduğu kişisel açıklamaya, devrim öncesinin yıkılış mantığına bağlıyordu. Bir Feride sönmez annesinin anısına bağlı kaldı diye babasıyla ilişkisini kesebiliyorsa, bir Fehmi Gülmez, iktisat fakültesine kusursuz bir sosyalist olmak için girip, doymak bilmez bir kapitalist olarak çıkabiliyorsa, davranışlarımızı şimdilik Marksçı eğitişim değil, eski ağlatıların yıkılası düzeni yönlendirdiği içindi. Kuramda da yeri olması gerekirdi bunun. Ama Marx'ın bu büyük mantıksızlığı nasıl açıkladığını bilemiyordu. Bildiği bir şey varsa o da bu koşullar içinde suçtan suçludan söz etmenin anlamsız olduğuydu. Ne söylerse söylesin ona kızmıyorum diyordu Nilüfer'e. O adamla yaşamayı seçmekle bunca yıldır kafasına sokmaya çabaladığı dünya görüşünü ayaklar altına almış olmasına karşın arada bir görmek isterdi kızını. En azından ondan böyle bir öneri gelmesi durumunda hayır diyemeyeceğini biliyordu. Ne olursa olsun ona kızmadığını söylerken hiçbir art düşüncesi yoktu. Ne var ki neredeyse bütün yaşamı başsız sonsuz bir bunalıma dönüşmüştü. Her gece peynir ekmek, zeytin ekmek, bilemedin sucuk ya da pastırma eşliğinde rakısını içerken yalnızlıktan ve acıdan bağıracak gibi oluyor, yatağına girip ışığı söndürdükten sonra bile sırtından pijamasını bile çıkarmadan sokağa fırlayıp bir taksiye atlayarak Zarife'nin kapısına dayanmamak için kendi kendisiyle savaşmak zorunda kalıyordu. Sonunda bunalımının nedeni öncelikle toplumsal olduğuna göre çözümün de ancak toplumsal olabileceğini, öyleyse koşullar ne olursa olsun yeniden topluma yönelmek gerektiğini düşündü. Bankadan birkaç günlük bir izin aldı. Son şiirlerini cebine koyup ünlü yokuşun yolunu tuttu. Ama bu da yeni bir bunalım kaynağı olacağı benziyordu. Ara sokaklarda, uzun arayışlardan sonra bulup kapılarını çaldığı han odalarında dergi yöneticileri adını bile anımsamadılar. Gerek Ozan ve devrimci geçmişi konusunda verdiği bilgileri, gerekse şiir, yazın ve devrime ilişkin düşüncelerini bıyık altından gülümseyerek dinleyip şiirlerine şöyle bir göz attıktan sonra dudaklarının ucuyla ''Beyefendi, son yıllarda Türk şiiri çok değişti. Artık böyle şiir yazılmıyor.'' demekle yetindiler. Peygamber şaşırdı. Olur şey değil. Bu Türk şiirine çok değişiyor diye söylendi. Gene de şiirini savunmaya, ilerleme zorunluluk, zorunluluk ilerleme olmakla birlikte Marx'tan sonra yeni bir felsefe kurulamayacağı gibi Nazım'dan sonra da dize sanatında gerçek bir yenilik beklemek boş bir düş olduğuna göre başvurulabilecek tek ölçütün devrimci içerik olduğunu, bu açıdan bakılınca da şiirlerini eski olarak nitelemenin pek haklı sayılamayacağını anlatmaya çalıştı. Ama öyle anlaşılıyordu ki bu çocuklar ya Nazım'ı ve onu izleyen kuşağı bilmiyor ya çağdaş Türk şiirini kendileriyle başlatmak istiyorlardı. Kısacası tarih bilincinden yoksundu hepsi de. Zavallı Türk şiiri kimlerin eline düşmüş diye düşündü. Bu gözlem ister istemez kendi kuşağının solcu ozanlarına yöneltti peygamberin düşüncesini. Tutucu kenter dergilerine kapılanarak halka gelecek güzel günlerden ipuçları vermek yerine havadan sudan söz etmeyi seçenler bir yana bırakılacak olursa kendisi gibi onlar da çekilmişlerdi ortadan. Oysa değil hepsi 5-6'sı bile bir araya gelip yeni bir dergi çıkaracak olsa bütün bu kendini beğenmişleri daha ilk sayıda silip süpürürlerdi. Peygamber kuşağına gösterilen bu anlayışsızlıktan sonra ne pahasına olursa olsun böyle bir dergi kurulmasına ön ayak olmaya karar verdi. Ama yapılması gereken ilk şey eski arkadaşları bulup bir araya getirmekti. Bir zamanlar kahvelerde, meyhanelerde, yollarda konuşmalarını hayranlıkla dinleyip görüşlerine tümüyle katıldıklarına, şiirlerini de çok beğendiklerine göre gerisi kendiliğinden gelecek demekti. Eskiden sık sık toplandıkları meyhane ve kahveleri dolaştı. Adres defterlerini, telefon rehberlerini karıştırdı. Ama kahveler ve meyhaneler ya kapanmış ya sınıf değiştirmişti. Çaldığı kapılarda hiç görmediği yüzler beliriyor, telefonlarına hiç kimse yanıt vermiyordu. Haftalarca uğraştıktan sonra ancak 4-5 arkadaşını bulabildi. Ne var ki çoğu kez bulmak da bulamamak gibiydi. Eski dostlar o eski dostlar değildi artık. Saçları kırlaşmış, ağarmış ya da dökülmüş, çenelerinin altına bir çene daha eklenmiş, göbekleri kucaklarına bir bohça gibi yerleşmiş, yüzleri yapay bir tabakayla kaplanmış gibi biçim değiştirip donuklaşmış, gözlerinin parıltısı sönmüş, alabildiğine çirkinleşmişlerdi. Hele biri vardı ki, ufacık ve sönük gözleriyle çelişen, yuvarlak yağlı yüzü ve bir kulağının dibinden alınıp tepeden dolaştırılarak öbür kulağının dibine yapıştırılmış bir tutam boyalı saçla insan elinden çıkmışa benziyordu. Her sabah aynada hep aynı yüzü gördüğünü sanmakla birlikte sokakta, vapurda, pazarda insanların abi ya da bey yerine amca, baba, dayı demelerinden biliyordu. Kendisi de yaşlanıyordu. Bundan gocunduğu da yoktu ama ona öyle geliyordu ki bunlarınki yaşlanmadan başka bir şeydi. Ayrıca yeni yaşama biçimleriyle de bir zamanlar postuna büründükleri genç Ozan'la bütün ilişkilerini kesmiş görünüyorlardı. Kimi babasının iş yerinde kasaya oturmuş, kimi kendi dükkanını açmış, kimi en ılımlı sola bile ateş püsküren tutucu kenter gazetelerine kapılanmıştı. Eski coşkusunu çoktan yitirmiş olmasına karşın hala şiir yazmakta direten biri ise oğulları yaşındaki genç kenter ozanların dümen suyunda gidebilmek için tutumuyla birlikte adını da değiştirmişti. Buna karşın ya da bu yüzden peygamber tiksintisini yenerek kendilerini kucaklamak istediği zaman soğuk ve uzak davrandılar. Daha da kötüsü gözlerinde alayla kuşku arasında gidip gelen tuhaf bir anlatım belirdi. Onları biraz olsun canlandırmak umuduyla. Bu ne yahu? Ne olmuş böyle herkese? Üstümüze ölü toprağı mı serpildi? Diye sorduğu zaman da kuşku ve alay yüklü bakışlarla baktılar gene. Bunca yozlaşma tek bir sözcükle açıklanabilirmiş gibi. Yaşam deyip çıktılar işin içinden. Görünüşe bakılırsa bunca durgunluktan sonra yeniden canlandırmaya çalıştığı gençlik coşkusu eski dostlarını ancak ürkütüyordu. Kimileri korkmuş gibi, kimileri alay eder gibi bakıyordu yüzüne. Sonra önerisini soğukça geri çeviriyorlardı. Doğal olan kendisini ve şiirini tanımayan gençlerin tutumu muydu yoksa süreklilik bir yanılsama mıydı? İnanmış bir Marksçı olarak böyle bir düşünceyi benimsemesi kolay değildi kuşkusuz. Ama birbiri ardından uğradığı düş kırıklıkları soruyu her seferinde yeniden gündeme getiriyordu. Peygamberi tümüyle düş kırıklığına uğratmayan tek kişi, bir zamanlar kısacık boyuyla çelişen kalın sesi nedeniyle Matrakçı Maruf'un durmadan alaya aldığı Mujik Necmi oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse karşılaşmalarına o da pek sevinmiş gibi görünmedi. Peygamber coşkuyla elini sıkınca da korkunç bir çığlık kopararak havaya sıçradı. "Parmağım!" diye inledi. Peygamber kıpkırmızı kesildi. "Parmağında ne var?" diye sordu. Mujik Necmi gülümsedi. "Hiç, faşizmin küçük bir armağanı," dedi. Onu içeriye buyur etti. "Bağırdığım için kusura bakma, sık sık elimde olmadan yaparım bunu. Daha doğrusu durumu bilmeyen dostlar faşistlerin bıraktığı bu anıyı hep yeniden canlandırır," diye ekleyerek sağ elini peygambere doğru uzattı. Görünüşte pek bir şey belli olmuyordu ama sonradan bir önceki tutukluluğunda işkenceciler bilmediğini kendilerinin de çok iyi bildikleri şeyi söyletmek amacıyla iki parmağının kemiklerini topuklarının altından ezmişlerdi. Yıllardan sonra bile biraz bastırıldı mı korkunç acırdı. "Bilmiyordum, çok üzüldüm," dedi peygamber. Sonra tepeden tırnağa süzdü dostunu. Parmağı sakattı. Ayrıca çok zayıflamıştı. Eskisinden de küçük görünüyordu. Ama kendi kendine benzerliğinden fazla bir şey yitirmemişti. Korkak, uzak, ikircikli bir havası vardı. Ya bir süre sonra bunu attı üzerinden. Başından geçenleri anlattı. Üçüncü tutukluluğundan 2 ay önce kurtulmuştu daha. Birinci girişinde 3, ikinci girişinde 1,5 yıl, üçüncü girişinde 8 ay 10 gün yatmıştı. Birincisinde 48 sayfalık bir şiir kitabı aracılığıyla bir sınıfın bir başka sınıf üzerinde egemenlik kurması yolunda etkinlik göstermekle, ikincisinde nerede bulunduğunu, kimlerce yönetildiğini bile bilmediği yasa dışı bir partinin etkinliklerine katılmakla suçlanmış, üçüncüsünde hiçbir şeyle suçlanmadan salıverilmişti. Şimdi yazın dünyasıyla tek ilişkisi bir yayın evinde yaptığı düzeltmenlikti. Şiire gelince alışmış kudurmuştan beterdi. Gene yazıyordu estikçe ama yayımlamak için değil, yazmadan edemediği için. Peygamber biraz zorlayınca son yazdıklarından birkaçını okudu. Ne var ki şiirlerinin beğenilmesi bayağı rahatını kaçırdı. Hele bir yolu bulunup kitleye ulaştırılmaları gerektiği söylenince iyice ürktü. Neden? Gene içeri girmek için mi? Diye sordu. Gene o uzak ve ikircikli havaya büründü. Hayır, devrimci şiirin ölmediğini, Nazım'la başlayan geleneğin hep sürdüğünü göstermek için, dedi peygamber. Yeni dergi yöneticilerinin kendi şiirlerini nasıl karşıladıklarını anlattı. Sonra sözü kafasındaki dergi tasarısına getirdi. O zaman dostunun iyice ürkekleştiğini, faşistlerin anısını saklayan elinin titrediğini gördü. Necmi dostum, ne oluyor sana böyle? Diye atıldı. Neden böyle tuhaf bakıyorsun bana? Neden herkes bana böyle tuhaf bakıyor? Mujik Necmi gülümsemeye çalıştı. Gerçekten bilmiyor musun? Diye sordu. Hayır, bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum, dedi peygamber. Anlayamıyorum, neden? Bunun anlaşılmayacak bir yanı yok ki, dedi Mujik Necmi. Her şey öyle açık ki. Anlattıkları dinlenince gerçekten de her şey çok açıkmış gibi geliyordu. Peygamberin kendileriyle bunca yıldan sonra yeniden ilişki kurmaya çalıştığı eski tüfeklerin hemen hepsi birbirlerinin izini yitirmelerinden sonra en az bir kez içeri girmişti. Buna karşılık her akşam meyhanelerde yüksek sesle markçılık dersleri veren, solcu yazın dergilerinde en hızlı kavga şiirlerini yayımlayan Rahmi Sönmez'le konuşma ve yazılarıyla sürekli olarak ona arka çıkan Fehmi Gülmez'in kılına bile dokunulmadığını herkes biliyordu. İki dostun Mujik Necmi'nin yer aldığı ilk toplu tutuklamadan birkaç hafta önce ortadan toz olması da Fehmi Gülmez'in hızlı yükselişinin tam o sıralarda başlaması da bir rastlantı olmasa gerekti. Bu durumda peygamberin bunca yıldan sonra birdenbire yeniden ortaya çıkarak bir kavga dergisi çıkartmaktan söz ettiğini öğrenince eski tüfekler haklı olarak bu işin içinde bir bit yeniği bulunmasından, daha açık bir deyişle onun bir ajan provokatör olmasından kuşkulanıyorlardı. Ajan provokatör sözünü duyunca peygamberin bütün bedeni buza kesti. Uzunca bir süre hiçbir şey söyleyemeden gözlerini dostunun gözüne dikip öylece kaldı. Anlayamıyorum, anlayamıyorum diye kekeledi neden sonra. Benerci ile Soma Deva gibi ama benden nasıl kuşkulanırlar ki? Devrimci sayılmak için ille de faşistlerce suçlanmak mı gerekir? Mujik Necmi başını önüne eğdi. Belki de diye söylendi. Ama bu da faşistlerin yargısına, devrimcilerin yargısından daha çok değer vermek olmaz mı? Olabilir ama devrimin gerçekleşmesi için kenterleşmek zorunludur demezler mi? O başka, bu başka, dedi peygamber. Sonra yalvarırcasına, peki sen ne diyorsun diye sordu. Sen de inanıyor musun bu saçmalıklara? Mujik Necmi gülümsedi. Hayır, inanmıyorum, dedi. Ancak kapitalist arkadaşına uymuş olman da olanaklı. Yani bilmeden, ben her zaman senin saf bir çocuk olduğunu düşünmüşümdür. Saf mı? Ne demek istiyorsun yani? Mujik Necmi gözlerini peygamberin gözlerinden kaçırmaya çalıştı. Saf işte, dedi. Yani temiz, dürüst demek istiyorum. Ama hiç içeri girmediğin de bir gerçek. Nazım 12 yıl yattı. Peygamber arada bir bağıntı kuramadı. Ne demek istiyorsun? Diye sordu. Mujik Necmi soruyu soruyla yanıtladı. Ozanlığın tam sağlam bir ölçüsü olabilir mi? Anlayamıyorum, anlayamıyorum diye mırıldandı peygamber. Yıllarca içeride kalmış devrimcilerin özel bir saygı gördüklerini bilirdi. Ama ozan ya da yazar sayılmak için hapse girmenin zorunlu ve yeterli koşul sayılabileceğini hiç düşünmemişti. Bu nedenle üstüne yıkılmak istenen suçların hiçbiri kanıtlanmadan salıverilmiş olduğuna göre Mujik Necmi'nin 3 kez tutuklanıp toplam 5 yıl 2 ay 10 gün yatmasıyla kendisinin bir kez bile tutuklanmamasının şiir ve devrim açısından bir ayrım oluşturabileceğini sanmıyordu. Ayrıca Mujik Necmi de çok iyi bilirdi ki gerek meyhanelerde Marx'ın öngörülerini açıklarken gerek sol dergilerde devrim şiirleri yayımlarken bir an bile içeri alınmaktan korkmamıştı. Şiirleri savcının gözüne batmadı diye Ozan'ın ajan provokatöre dönüştürülmesi haksızlıktı. Ama Mujik Necmi konuya başka türlü baktığını bir kez daha kesinlikle belli etti. Nazım 12 yıl yattı. Peygamber nicedir yaşamını karartan bir bunalımı aşabilmek için gelmişti Mujik Necmi'ye. Birkaç kat artırmış olarak gitti. Daha sonra binbir güçlükle bulduğu iki ozan da kendisiyle karşılaşmaktan hoşlanmadıklarını açıkça belli edince, bunca yıldır iyi kötü barındığı evinden beş parası sokağa atılmış gibi bir duygu çöreklendi içine. Kolay kolay da çıkmadı. Eski arkadaşlar artık meyhanelerde toplanmadıkları, toplansalar bile kendisini aralarına almayacakları için yüksek sesle Karl Marx özetleri yapamayacağına, dergiciler artık böyle şiir yazılmıyor diye kesip attıkları için kavga şiirleri yayımlayamayacağına, kendi parasıyla kitap bastırmayı da ozanlık ilkelerine aykırı bulduğuna göre eski tüfekler arasına katılması neredeyse olanaksızdı. Öyleyse ne kalıyordu geriye? Sansaryan Han'ın kapısını çalıp "En sıkı komünist benim, beni tutuklayın mı?" diyecekti. Böyle bir durumda kendi kendisinin ajan provokatörüne dönüşmesi bir yana, 141-142'den içeri alınması çok uzak bir olasılıktı. Olsa olsa deli diye tımarhaneye kapatırlardı. O günlerde kendisini görmeye gelen tek insana kızının arkadaşı Nülüfer'e de anlattı sorununu. Bu kızdan fazla hoşlandığı söylenemezdi. Kalçalarında daralıp göğsünde açılan giysileri, keskin kokuları, yanına gereğinden fazla yaklaşarak durmamacasına bir yerlerine sürtünmesi rahatını kaçırırdı hep. Ama sık sık kızından haber getiriyor, tırnaklarını kırmaktan korkmadan evi topluyor, en güzeli de bu bunalımlı döneminde yalnızlığında iyi kötü bir gedik açıyordu. Ne olursa olsun yakınmalarının üstünden bir hafta bile geçmeden önüne kalın bir dergi koyup da bu dergiyi çıkaran çocukluk arkadaşının kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu, sanatsal ilkelerde anlaşacak olurlarsa şiirlerini seve seve basacağını söyleyince peygamber boyalı yanaklarını öpmemek için kendini zor tuttu. Kalın derginin yönetmeni de ötekiler gibi bir çocuktu. Ama her neredeyse kendisi kadar uzun hem de bayağı saygılıydı. Peygamber kapıdan girer girmez ayağa fırladı. Kendisini tanıttığı zaman da "Ben Rahmi Sönmez'i çok iyi tanırım efendim. Bir dönemin en iyi ozanlarından biri olduğunun da bilincindeyim. Şiiriniz kendi savlarıyla dalga geçen bir kara mizahtı. Bunu Orhan Veli bile yapamazdı. Çünkü şiirin bir bildirisi olduğuna inanıyordu." dedi. Peygamber konuşmanın son bölümüne bir anlam veremedi. Ama şöyle ya da böyle nice yıldan beri ilk kez şiirinin övüldüğü görüyordu. Mutlulukla gülümsedi. "Teşekkür ederim," dedi. "Ben de sizin dergiyi beğendim. Aranıza katılmak isterdim." "Bu bizi de sevindirir," diye yanıtladı genç adam. "Ama hemen söyleyeyim, bizim için dünya görüşü pek bir anlam taşımıyor. Daha doğrusu sanatçıları dünya görüşlerine bakarak seçmiyoruz. Yazar ve ozanlarımızın tek ortak yanları dergimizin amaçladığı düzeyi simgelemeleri. Bir de sığlıklardan, sloganlardan, sıradanlıklardan, kakavanlıklardan ve pısırıklıklardan tiksiniyoruz. Umarım ki tutumumuz ilkelerinize ters düşmez. Bunlar peygamberin hiç düşünmediği şeylerdi. Ama bu çocuk son umuduydu. Alttan almayı yeğledi. Hayır, tam tersine," dedi. "Ama benim bir dünya görüşüm var." "Elbette efendim, elbette olacak. Hepimizin bir dünya görüşü var," dedi genç adam. Sonra düşüncesini somut bir örnekle desteklemek amacıyla kibarca izin alarak peygambere son yazdığı şiiri okudu. "Üveyik, Jartier, Simit, Spartacus, Postal, Zebur, sokak, abanoz, pişekar, çarşaf, sifon, matta, Christopher Columbus gibi görünüşte birbirleriyle hiçbir ilgisi bulunmayan atlarla şaşırtıcı bir uyum oluşturan, tam bittiği sanılırken birdenbire yeniden başlayan bir uzun şiirdi. Peygamber can kulağıyla dinlemesine karşın hiçbir şey anlamadı. Gene de çok etkilendi. Çok güzel dedi. Biraz karışık ama ince duyarlılıklarla dolu bir şiir. Öyle mi buluyorsunuz? Dedi genç ozan. Bu övgüden pek hoşlanmışa benzemiyordu. Öyleyse şiirin başarısız demektir. Çünkü duyarlılık şiirin en büyük düşmanıdır. Peygamber karşı çıkmak istedi ama bu delikanlıyla uzlaşmak zorunda bulunduğunu anımsadı. Kusura bakmayın, bunu demek istememiştim diye düzeltti. Ama hemen belirteyim ki benim şiirim biraz farklıdır. Ben kolaylıkla anlaşılabilecek ve kitleyi etkileyebilecek şiirler yazmak isterim. Bir tür kavga şiiri yani. Genç yönetmen anlayışla gülümsedi. Anlıyorum efendim, anlıyorum. Ama şiirlerimiz arasında bir karşıtlık bulunduğu inancında değilim dedi. Örneğin şu dizi okuduğum dizeleri bir alanda on binler önünde okusam, bir kavga şiiri okumuş gibi etkilerim herkesi. Unutmayalım ki her yeni şiir bir kavga şiiridir efendim. Doğru, orası da öyle diye onayladı peygamber. Ama bu çocukla anlaşmaktan umudunu kesmek üzereydi. Yalnızca etkilemek değil, kızdırmak, kışkırtmak istiyordu o. Savcıların tepesine attırtarak geç de olsa eski ozan arkadaşlarının arasında hak ettiği yeri almak istiyordu. Amacına ulaşmasını sağlayacak şiirler de cebinde hazırdı. Ne var ki bunu söylemek, ben senin dergini kapattırmak istiyorum demekle birdi. Düşüncesini üstü kapalı bir biçimde anlatmak istedi. Ama ben özellikle kenterleri çıldırtacak şiirler yayımlamak istiyorum, diye ekledi. Çok güzel, diye haykırdı genç ozan. Yerinden fırlayıp peygamberin elini sıktı. Benim istediğim de tam bu işte, kenterleri çıldırtmak. Sonra şiirinin birkaç dizesini yineledi. Bunlar kenterleri çıldırtmaz da ne yapar? Hapsede götürür mü? İpe bile götürür. Kenter sınıfının dışında ve karşısında olduğuna göre. Peygamber, kenter sınıfının yalnızca markçılar için değil, her türlü bildiriyi yassayan genç ozanlar için de vazgeçilmez bir eğitişim terimi olmasına, kişinin devrim yapmak için de, ozanlığını kanıtlamak için de bu düşman sınıfa sürekli gereksinim duymasına şaştı. Bununla birlikte az önce yarattığı coşkudan aldığı güvenle, ''Evet, amaçlarımız aynı, ancak ben kenterleri şiirimin içeriğiyle kudurtmak isterim.'' dedi. Ama bu çocukla başa çıkmak olanaksızdı. ''Rahmi Bey, üstadım, içerik dediğimiz şey kenterde yarattığımız öfke de olabilir, kitlede yarattığımız coşku da.'' diye atıldı. Hemen arkasından da kanıtlarını sıralamaya girişti. İçerik önemliydi kuşkusuz, ancak her şey değildi ya da yalnızca anlamda değildi. İçerik her şey olsaydı ve yalnızca anlamda bulunsaydı, Karl Marx'tan sonra yeni olarak ne söylenebilirdi? Karl Marx'tan sonra da yeni şeyler söylenebileceğini varsayalım. Marxçı ozan yeni olarak ne söyleyecekti? Oysa deneyimlerimizle biliyorduk ki yeni şeyler söylenebiliyordu. Örneğin kendisi, Rahmi Sönmez bunu başarabilmişti. Başarması da doğaldı. Çünkü gerçek ozan kendi çağının şiirini yakalayabilen kişiydi. Gelecek kipinde okunabilmenin tek koşulu da buydu. Bu açıdan bakılınca derginin slogan şiirine karşı çıkması saymaca bir seçimden değil, bir çağdaşlık sorunsalından kaynaklanıyordu. Kısacası, Markçı olmanıza karşı değilim ama Markçılıkla çağdaşlığı bir arada götürebilirsiniz. Bu sorunu da simgeyle çözebilirsiniz diyorum, diye sürdürdü. Örneğin bütün Markçılığı simgeleşmiş bir kadın bedenine sığdırabilirsiniz diyorum. Peygamber ayrımına varmamakla birlikte Markçılığı yıllar yılı ufak tefek bir kadınla özdeşleştirmişti. Gene de bu öneri karşısında irkildi. Hatta delikanlının kendisiyle alay ettiğini sanarak dik dik baktı. Ama delikanlı ilk dakikadaki gibi içten ve inanmış görünüyordu. Bir de Nazım yepyeni bir şiirle ortaya çıkmış olmasa, kenterleri böylesine çıldırtabilir miydi sanırsınız? Aruzla yazılmış bir benerci düşünülebilir mi diye ekleyince ne içtenliğinden kuşkusu kaldı ne de haklılığından. Anlıyorum, Şimdi sizi çok iyi anlıyorum dedi. Getirdiği şiirlerin hiçbirini cebinden çıkarmadan ama çok yakında yeni şiirlerini getireceğini söyleyerek izin istedi. Birkaç saat sonra Nilüfer görüşmenin sonucunu öğrenmek için Üsküdar'daki küçük eve geldiği zaman sevinçten yerinde duramıyordu. Daha şimdiden rakısını açmıştı. Ona da yemeğe kalmasını söyledi. Gidip dışarıdan bir şeyler aldılar. Birlikte mutfağa girip yemek hazırladılar. Nilüfer belki de bu akşam peygamberin inadının kırılacağını, her şeyin değişeceğini düşündü. Ne olursa olsun sofrada karşı karşıya oturdukları sırada gözleri Nilüfer'in göğsündeki üçgen biçimi kocaman açıklığa dikili, hiç sesini çıkarmadan öylece dalıp gittiği, arada bir tuhaf tuhaf yutkunduğu görülüyordu. Nilüfer'e de aktardığı gibi bütün Marksçılığı bir kadın bedenine sığdırmaya çalıştığı için mi? Belki o da vardı ama hem sevinci bütün ölçüleri aştığı hem de Nilüfer ilk kez fazla boyanmadan geldiği için böyle bakıyordu ona. Elinde olmadan, daha yeni yıkanmış, tertemiz, bütün bedeninde tek damla ter, tek damla kir yok diye düşünüyor. Gene elinde olmadan ince giysisinin altından uçları bile belli olan küçücük göğüslerinin avuçlarda, bir başkasının avuçlarında değil, kendi avuçlarında yaratacağı tadı düşlüyor, gittikçe daha sık yutkunuyordu. Bir ara Feride'nin cesedi başında verdiği kararın uyulması gerçekten zor bir karar olduğunu bile geçirdi içinden. Ama belki de bu yüzden çabuk topladı kendini. Ben çok gençken Zarife için bile sözümden dönmedim. Bundan sonra hiç dönmem diye düşündü. Konuyu gene Öncü Dergi'nin genç yönetmenine getirdi. Arkadaşın gerçekten değerli çocuk. Öyle umuyorum ki onunla çok iyi anlaşacağız, dedi. Umduğu gibi de oldu. Nilüfer'in genç dostunun coşkulu desteğiyle ilginç ve verimli bir yeni dönem başladı peygamberin ozanlık yaşamında. 8. ayrımın sonu, sayfa 87.